Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus at Brigham Young University, where we focus on policy issues affecting the family, religious freedom, and other issues of central significance to the core institutions of society. It's my pleasure to welcome you to this session on Egypt, Turkey, and Lebanon. I'll take just a brief moment to introduce our speakers, and then we will proceed to hear from them. Our first speaker this afternoon is
İlk konuşmacımız Hamid Abdullah olacak. Muhammed Abdullah olacak. Kendisi asistan profesör Alexandria Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Mısır'da. Orada hukuk üzerine eğitimini aldı. Şu anda Indiana Üniversitesi'nde ve Ayrıca doktorasını yapmakta şu anda ve tezi hakkında konuşacak ve bence gerçekten tam şu anda konuşacağımız şekilde İslamik kanunlar hakkında konuşacak. Muhammed'den sonra Bay Erdoğan Arslan'ı dinleyeceğiz. Türkiye Yozgat Dernek Başkan Yardımcısı, kendisi Türkiye'de. Bu Türkiye'deki bir organizasyon ve onu Türkçe olarak dinleyeceğiz. Üçüncüsü Michel Toma olacak. Kendisi Lübnan'dan, oradaki Fransızca bir gazetede kendisi editör. Genellikle editör olarak yaptığı görünen birisi din özgürlüğü hakkında, Orta Doğu ve din özgürlüğü hakkında yazmıştır gazetesinde. Ve gerçekten çok minnettarım bu üçünün de bizimle beraber olduğu için. Ben yaklaşık olarak 10 dakika konuşmalarını istiyorum. Ondan sonra soru cevap kısmı olacak. Ondan sonra bu şekilde devam edelim. İlk önce Muhammed'e çeviriyorum konuşmayı.
Şey kalırdı.
Thank you, Professor Fred.
Teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Burada olabildiğim için minnettarım. Benim prezentasyonum birazcık farklı olacak. Ben diyor insan hakları konusunu Mısır'daki durumlara göre hani kıyaslamasını yapacağım. Mısır, Kuzey Afrika'da Mısır'ın nüfusu yaklaşık 90 milyon, %90'ı Müslüman, sadece %10'u Hristiyan. Arapça da on resmi dil. 2011 yılında bildiğiniz gibi devrim oldu. Birçok insan sokaklara çıkıp bizim eski başkanımıza karşı ayaklandılar. Yani bundan dolayı ülkede isyan oldu. Bir demokratik seçim oldu. Yani Müslüman Kardeşler Birliği'ne bağlı adını verdiği bir kişi işte bizim ilk başkanımız oldu dedi. 2013 Haziran'da yeniden bir devrim oldu ülkemizde. Bu Müslüman kardeşlerinin Muhammed Nursi'nin yaptığı şeylere kızarak yeniden insanlar sokaklara döküldü. Yeniden bir böylece erken seçimler oldu. Artık President Morsi artık ülkemizin başkanı değil. Yani anayasamızın değişiklikleri bekliyoruz ki yeniden hani bir başkanın seçilmesi ve parlamentonun seçilmesi için. Benim burada söylemek istediğim şeyler, bazı şeyler söylemek istiyorum ki hani bu bizim yaptığımız hataları başkaları yapmasın. Yani 2012'de bizim anayasamızda şöyle diyor, yani İslam bizim dinimiz, Arapça bizim dilimiz. In fact, the onset of the article which reads Islam is a religion of the state and Arabic is its official language has never been the problem simply because it just mirrors. Yani bizim dinimizin İslam, dilimizin Arapça olduğu konusunda daha önce bugüne kadar bir problem yaşamadık. Zaten yani İslam bizim ana dinimiz, yani the principles of Islamic Sharia or the main source of legislation is to a great extent controversial. Yani burada şeriattan da bahsediyor anayasamızda. Hani işte burada işte problem, however what alleviated the worries of Egypt's liberals and Christians is that a neutral entity which is a supreme constitutional. Yani bizim ülkemizde Hristiyanlar da var. Yani bu ikinci maddenin yorumlanması, ikinci maddeyi mahkemeler hani seküler yönden, yani laik bir şekilde yorumladılar. Burada Anayasa Mahkemesi de şu müzakerelerde bulundu. Yani onların savunduğu şey de bütün gained power in Egypt, they just tried to impose a new agenda and a new strict interpretation to Article 2, which. Yani burada anladığım kadarıyla hani şey demek istiyor, Müslümanlar hani hükümeti ele geçirdikten sonra bu ikinci maddeyi değişik şekilde yorumladılar ve böylece hani İslam'ı daha çok empoze etmeye çalıştılar yani bizim yasalarımızda. Bundan dolayı böyle bir problem yaşadık. One of the most controversial freedoms in the Constitution of 2012 is the freedom of belief. Burada 2012 anayasamızda inanç özgürlüğü ile ilgili maddeler var. Yani bu inanç özgürlüğümüzü güvene alıyor ama promotes and supports the freedom of belief. The Constitution of 2012 mentions freedom of belief in Article 43. O yani 2012 Anayasası 42. maddeden bahsediyor. Yani orada insanların hani özgürce ibadet edebileceğini ve ibadet yerleri olabileceğinden bahsediyor. Applied on the first part of the article, which reads, "Freedom of belief is an inviolable right." Yani bu, yani inanç özgürlüğü herkesin hakkı olarak gösteriliyor burada. Yani insanın inancını uygulayabilmesi ve ibadet yerlerinin olması özgürlüğünden bahsediyor.
may be seen as a restriction on the freedom of belief simply because it requires the state to guarantee the freedom of belief. To guarantee the freedom to practice religious right and to establish places of worship only for the different religions like Islam, Christianity and Judaism.
Anladığım kadarıyla şey diyor, yani buradaki bu anayasadaki madde sadece yani ülkede mevcut olan dinlerin hani bu tür uygulamalarda bulunabileceği, yani yenilerinin gelemeyeceği yani. Yani inanmak ve inancını uygulamak arasında ki konuyla ilgili 43. maddeye şimdi 43. madde bizim için bir koruma sağlıyor. Yani 43. maddeye göre bize bu teminat veriyor ama
like Islam, Christianity and Judaism are only allowed to practice to publicly practice their religious
rites. Yani İslam dini, Hristiyan dini ve Musevi dini sadece onlar diyor hani bunları uygulayabilir.
Seen as a curtailing the freedom of belief in Egypt is Article 3, which reads
üçüncü madde
religious affairs and the selection of their spiritual leaders. Bir dakika, ben gene gelirim yani.
On the first side, a cursory examination of the article reveals that it supports the freedom of belief as Egypt's non-Muslim.
Bunlar bazı ya Mısır'da Müslüman olmayan kişiler de var tabii ki. Ve böylelikle bu kurallar ve haklar onlara da verilmektedir. Onların ilişkileri ve dinlerle ilgili olan ilişkileri var. Ve bu kurallar ve kanunlar onları korumaktadır. Müslümanlıkla dışındaki dinleri bu şekilde kanunlar korumaktadır. Bazı dinler daha var mesela. Yani sadece Hristiyan değil, Müslüman değil ama bazı diğer dinler de ortaya çıkmaktadır. Ve onların da aynı şekilde haklar verilir. Çok çeşitli yazılan şeyler var. Ben bunlara karşı olduğumu söylemiyorum. Yani sadece Hristiyanlığı ya da Yahudiliği gidip de aynı şekilde yani Müslümanlığı da aynı şekilde koyuyoruz. Herkes aynı şekilde eşit.
So I think it's just a matter of state ideology. So I don't see Article 3 in the 2012 Constitution.
Üçüncü maddeden bahsediyor anayasadaki ve bu maddenin değişeceğini düşünmüyor ki yani insan hakları ya da düşünme özgürlüğü hakkındaki bir değişiklik olacağını tam olarak yakın zaman düşünmüyorum.
Despite that, the 2012 Constitution requires that all detainees
2012'de bir olay değişiklik olmuş. Hapishanedeki kişilerden bahsediyor. Bunlar hiçbir şekilde zulüm görmeye ya da hiçbir şekilde de ayrıma görünmüyorlar.
And also to be presented to the interrogation authority within 24 hours of the time of their arrest. In fact, I see this time.
Bazı kurallar var bu hapishanedekilere karşı örneğin gösterdi. İşte 24 saat içinde bunlarla görüşülmesi gerekiyor. Ve neden burada olduklarının açıklanması gerekiyor. Ondan sonra bunlar görevli, yetkili görevlilerle konuşturuluyor. Ve bu yetkililer kesinlikle bunlara zulüm yapamıyor ya da ve bu Mısır'da yeni konulan kanlardan birisi son birkaç senede. Diğer tartışmalı bir şey var ki eşitlikten bahsetmek istiyorum. Diğer tartışmalı bir konu Mısır'daki 1971'den gelen bir madde. Dördüncü maddeki anayasa gibi dördüncü madde eşitlikten bahseder. Der ki bütün vatandaşlar kanunlar önünde eşittir. Ve ne olursa olsun dinleri, ırkları, renkleri ne olursa olsun herkes eşittir. Ve bu anayasada da yazılmıştır. Ve herkesin aynı eşit hakları vardır. Bu gerçekten çok açıktır ki 2012'deki bu anayasa ve bazı İslamcılar biraz bunu değiştirmeye çalıştılar. Pardon, yani İslamcılar da buna kabul etmişler ve kesinlikle bir eşitlik olmasını kabul etmişler. Ya kimse cinsiyetine, rengine, ırkına göre şey yapılmamıştır. 2012 bu anayasanın bir maddesinde de yazılmıştır. Bazı şeyler gizli şekilde, yani tam olarak okumanız gerekiyor anayasayı, ama oradadır. Mısır'daki Hristiyanlar ya da Yahudiler Mısır'da başkan seçimine katılamıyorlar. Ondan sonra bunu tabii ki düşünebiliriz. O zaman eşitlik nerede? Son olarak şunu demek istiyorum ki Kan institüsyonundan bahsediyor. 2012'de yaratıcılığın özgürlüğünden bahsediyor. Medya ve basın özgürlüğün ortaya çıkmıştır 2012'deki. Bu medya ve basın özgürlüğünden ifade etmektedir 2012'deki bu madde. Ve bütün basın yayınları kesinlikle engellenemez ve toplumsal şeyleri kanunlara, kurallara göre hareket edebilir. Ve gerçekten bu medyayı ve basını etkiledi bu verilen özgürlük onlara. Tabii bazı önceden gördük, yani bazı basında yazdıklarından dolayı hapise atılan insanları ve onların istediği özgür şekilde çalışmak ve yazılarını yazmak. 2012'deki bu madde gerekli şeyleri bahsetmektedir ve medyayı ve basını korumaktadır. Bu kesinlikle ulusal güvenliğe karşı olamaz. Güvenliği engelleyici bir şey olursa o zaman devlet bu şekilde karışabiliyor basına. Böylelikle yani bir medyanın basının özgürlüğü böylelikle milletin düşüncesinin özgürlüğünü de beraberinde getirmiştir. Tabii ki bilmiyoruz. Ulusal güvenliği ne engelleyebilir? Tabii ki bu başka bir soru. Teşekkür ederim.
Değerli misafirlerimiz, sözlerime Türkiye'den saygı ve selamlar diyerek başlamak istiyorum. Benim adım Erdoğan Arslan. Emekli bir askerim. Konuyla ilgili fikirlerim sadece bir vatandaş olarak yaşamın içindendir. Dün ve bugün konuşmacıların vermiştiği örneklerde neredeyse çoğunluğu Türkiye'den ve İslam dininden olmasına rağmen ben, ailem, çevrem dinimizi yaşamakta hiçbir zaman sorun yaşamadık. Hatta ülkemde başka dine mensup olanlar da sorun yaşamadığını düşünüyorum. Çünkü benim ülkemde, dinimizde hoşgörü çok önemlidir. Ayrıca Antakya ve İstanbul gibi birçok şehrimizde kilise, cami, havra yan yanadır. Bu hoşgörü ve anlayışın başka bir ülkede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmekte zorlandığını biliyorum. Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etmiş laik ve laik ilkeleri getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. maddesinin 5. bendinde din ve vicdan hürriyeti başlığı altında herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Hiç kimse ibadet, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerine zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerin talebine bağlıdır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzeyini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma ve siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacı kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzeyini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma ve siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacı ile her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz şeklinde güvence altına alınmıştır. Ancak zaman zaman, dün de verilen örneklerde olduğu gibi, türban ve nüfus cüzdanında dinin belirtilmesi gibi sorunlar olmuştur. Ancak yaklaşık 10 gün önce çıkarılan yeni yasayla türbanlı olarak asker, emniyet mensubu, hakim ve savcılar kanun alanı dışında her yer türban serbestliği getirilmiştir. Daha önceki düzenlemelerle nüfus cüzdanlarında dini alan isteyenler için boş bırakılacaktır. Yani asıl çözüm hukuk kurallarından çok toplumsal zihniyet gelişimidir. Nitekim Hristiyanlığın doğuşu ve gelişmesinde de kilise, ruhban sınıfı ve onlardan güç alan siyasi iktidarlar baskıcı olmuşlardır. Bu da sonuçta laikliğin doğmasına yol açmıştır. Tabii ki çok uzun yıllarda dayalı bir sürecin sonunda din ve vicdan hürriyeti ve İslamiyet çok tartışılmış ve halen de tartışılmakta. olan bir konudur. Ama genellikle kabul edilen İslamiyet'te zorlama olmayacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesinde Osmanlı Devleti diğer insanları, inanışların mensuplarına ibadet özgürlüğü tanımış, bunların cemaatlerinin örgütlenmesini kabullenmiş, hatta bu örgütlere kendi işlerini görmekte bir çeşit özgürlük tanımına gibi yollara gitmiştir. Türkiye'de laiklik, din işlerine devlet, eğitim, öğretim ve hizmet bakımından karışması, buna karşılık din, kural ve emirlerin siyasi ve idari yaşama müdahalesi etmemesi şeklindedir. Bu gerçek anayasa hükümleri yanında Anayasa Mahkemesi kararları da vurgulanmaktadır. 1924 Anayasası'ndan itibaren Cinayet İşleri Başkanlığı'na yer verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün laik anlayışı ise şöyledir. 1. Din siyasi amaçlarla kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Siyasi amaç güden kişiler, zümreler kendi menfaatleri için dini inançları sömürmektedir. 2. Halkımız dinine bağlı, din adına kesinlikle söylenselere karşı hassastır. Bu nedenle kolayca istismar edilebilir. Bu nedenle hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesini kabul etmiş, bu ilkeye dayanarak cumhuriyeti kurmuştur. Atatürk'ün hiçbir kişiye, aileye, sınıfa ve zümreye üstünlük tanınamaz, egemenlik verilemez ifadeleri nutuk sayfa 193'te yer almıştır. Atatürk, Türk milletinin gelişmesi, ilim ve fende ilerlemesi bakımından daha önceki bazı dönemlerde olduğu gibi dini inanışlar görüntüsü altında bazı hurafelerin engelleyici olacağından endişe duyuyor, halkın samimi duygularının siyaset adamları tarafından kötüye kullandığını, bunun örneklerinin görüldüğünü yine nutuk sayfa 335'te ifade ediyor. Tüm bunların da anlaşılacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez nitelikleri arasında yer alan anayasanın 2 ve 4. maddeleri laiklik sadece din ve vicdan hürriyetiyle ilgili bir şemsiye kavramı değildir. İnsan hakları sadece insan olmak nedeniyle sahip olunan haklar olarak devlet hukukundan gelir ve bağımsızdır. Bireyin eksiksiz gelişimi için gerekli bir koşul olarak insan hakları ancak demokratik bir düzen içerisinde kendi yerini bulur. İnsan hakları kurallarında eşitlik temeli vardır. Evrenseldir ve bu nedenlerle yüksek ahlaki niteliğe sahiptir. İnsan onurunu güvenceye alan bütün bu kurallar insan hakları kapsamına girer. İnsan onuru ise hukuk kuralları adalete uygunluğunu alınan kararların doğrultusunu ölçmenin en önemli aracıdır. Hiç kimse, hiçbir kuruluş ya da devlet özgürlükleri yok etme özgürlüğüne sahip değildir. İnsan hakları, insanoğlunun yer kürede çıkışı kadar eskidir. Tarihten öğrendiğimiz ilk insan hakları Sümerler'dedir. İşçi, usta, işveren ilişkisini düzenleyen yazılı tabletler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Türklerin ana yurdu olarak bilinen Türkistan'da kurulmuş, çeşitli Türk halklarının da zamanına göre çok ileri sayılacak din özgürlüğü vardır. Aynı kökten gelen, aynı dinlere mensup yurttaşlar bir arada yaşayabiliyorlardı. Öyleyse eski Türklerin kurdukları devletler zamanın ölçülerine göre laik sayılabilir. Günümüze dönülecek olursa, 2004 yılında İspanya ile birlikte başladığımız Medeniyetler İttifakı girişimi bugün Birleşmiş Milletler'den sonra en fazla üyeye sahip uluslararası forma olan niteliğindedir. Geçmişte karikatür krizinde olduğu gibi, şimdi de Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in hedef alan film sonrasında İslam fobi ile mücadele için uluslararası düzenleme ile dinler ve kültürler arası karşılıklı diyalog ve hoşgörüye olan ihtiyaç bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu alanda burada olmaktan mutluyum. Böyle bir konferansın çok önemli olduğunu biliyorum. İslam fobi, İslam ve Batı toplumları arasındaki ilişkileri zehirleyen tehlikeli bir eğilimdir. Tıpkı antisemitizm gibi İslam fobi de bir ırkçılık türüdür ve bir insanın insanlık suçudur. Sabah yapılan konuşmalarda İncil ve Tevrat'ta yer alan insan sevgisinden söz edildi. Müslümanların kitabı Kur'an'da da insan sevgisi vurgulanmıştır. Kur'an'da yer alan ayetlerden birinde der ki, "Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır. Şükran karşılığını verir. İslamiyet komşuluk ilkesine de önem verir. Komşusu aç yatan bizden değildir der bir ayette. Bir alim olan Mevlana'nın gel, ne olursan gel dizeleri yansıdığı üzerine insanlar arasında ayrım gözetmemiş hoşgörüyü anlatmıştır. Kısaca söylemek isterim ki bir Türk ve Müslüman olarak tüm insanları, dinleri, ırkları ne olursa olsun seviyorum. Sizlerden de bu sevgiyi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımla.
Bonsoir. Moi, je vais parler en français. Donc, je voudrais commencer d'abord par.
I would like to speak in English, and I would like to thank Brigham University to allow me to come to this symposium.
Brigham Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum bu sempozyuma gelmem için bana yardımcı oldular. Aynı zamanda bu üniversitedeki bütün gönüllü öğrencilere yardımcı ediyorum. Herkese bu sempozyumu hazırlayan. Gerçekten bütün bu şeyleri hazırlamak kolay değil. Herkese genç, yaşlı teşekkür etmek istiyorum. Bütün gönüllere. Benim bugün paylaşacağım konu iki bölüm.
In the shadow of what we called the Arabic Spring, the Arab Spring.
Ben bu Arap Baharı'ndan konuşacağım bugün. Son iki yıldır bu konu bayağı bir gündemde. Daha sonra da bu Lübnan modeliyle ilgili bir konuşma yapacağım. Bu Lübnan modeli
plural systems that have different communities.
Yani toplumda çoğul toplumlardaki sorunlar için çözüm olabilir yani.
How to understand the model of Lebanon could be a.
Yani bu Lübnan modelinden bahsediyor, nasıl bir iyi bir çözüm olabileceğinden. Bu Arap Baharı başladığından itibaren yani bu Arapça konuşulan ülkelerdeki isyanlardan bahsediyor tabii. Yani bu organizasyonlar, politik akımlar
that are integrating political systems in the Middle East.
Bunlar bir çeşit politik sistem oluşturuyorlar Orta Doğu'da. Bu organizasyonlar vardı zaten ama bunlar gizli şekilde vardı. Arap Baharı'ndan sonra ortaya daha da çıktılar.
Some people could say that because of the birth, the emergence of these groups,
bu gruplar ortaya çıktıktan sonra ortaya çıktığı için hani bu Arap Baharı üzerinde negatif bir etkisi oldu.
Hibernation. All countries besides Lebanon was
bütün hani Arap ülkeleri Lübnan dışında diktatörlükle yönetiliyordu bu Arap ülkelerinde. 1950 yılında bu sistem olmaya başladı. Hani koloni Avrupa'nın kolonileşme politikası durduktan sonra
military coup set up
yani ordu hükümeti ele geçirdikten sonra diktatörlük yani kurmuş bir şekilde. Daha sonra bu da mafya türü bir güç savaşına dönüşmüş. Aynı zamanda değişik kabileler ortaya çıkmış. Mesela Saddam Hüseyin kendisi ve ailesinin hani akrabalarının büyük gücü vardı.
Simply entered the central bank of Iraq because he thought that it was part
yani
of his
part of his Saddam Hüseyin'in akrabaları bu merkez bankası mesela ele geçirmişler.
There was a familial
Tunus'ta da galiba bir rejim mafya sistemi. Yani orada da bir mafya sistemi varmış. Suriye'de de tabii var. Yani bu oradaki hükümetin yapısı
the clan of the current leader set up systems that were parallel
yani bir çeşit kabile liderleri bir çeşit hükümet sistemi yani den faydalanarak hani
didn't follow the system that was set up politically.
Yani politik yani anlamda kurulan yapıyı şey yapmıyorlar yani neydi uygulamıyorlar bir çeşit barbarlık sistemi var yani Suriye'den bahsediyor bir Alevi yani Alevi sistemi orada bir kabile ve mafya sistemi kurmuş. Yani ve sivil sistemi yok etmiş yani arkasından bu kimyasal silahlar kullanılmış. İşte bu mafya çeteleri diyelim var.
That all countries that have seen revolutions have also seen massacres and other
yani bu devrimler sırasında yani insanlar kırılıp geçirilmiş yani birçok insan ölmüş. Bu politik organizasyonların hani yozlaşması ortaya çıkmış mesela Tunus'ta. Aramızda hiçbir Tunuslu yok ama
even we saw a lot of new political groups
yeni politik gruplar ortaya çıkmış Mısır'da olduğu gibi
and our colleague here is probably more aware of that than I am
yani benim meslektaşım bu konularda daha bilgili ve bu sorun hala devam etmekte. Dinsel gruplar bizi hani korkutmamalı. Hani politik programlara katılıyorsa dini gruplar bundan korkmamalıyız. Yani bu normal bir şey. Yani gerekirse bunu konuyu basite indirgeyebiliriz. Yani üç sistem arasında sanki bilek güreşi var diyor hani Orta Doğu'da. Bütün bu söylediklerimi Arap ülkeleri için geçerli olabilir. Bir fanatik İslam grupları var. Bunlar yani farklılıkları sevmiyorlar. Yani zorla İslamik değerleri öğretmek istiyorlar. Mesela Al-Kaide grup gibi örnekler mesela. Bunlara Selafistler diyoruz yani. Belki uygun bir isim değil bu söylediğim. Bunlar fanatik yani, fanatik gruplar. Lübnan'da Hizbullah grubu var. Yani bunlar silah kullanarak bunlar çete gibi tehdit ederek yani insanları öldürerek amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. İkinci sistem, İslamik sistem de onlar daha biraz modern yani. Bunlar demokratik oyunları kabul ediyorlar. Hatta biraz Türkiye'de var bu. Yani Tunus'ta var. Yani bunlar oyun oynayarak güç elde etmek istedikleri güçlere ulaşıyorlar. Mısır'da henüz ulaşılmadı ama bu bir çeşit oyun. Bu farklı bir düşünce yapısı sanki biraz özgürce. Yani bu Mısır'da vardı ve Libya'da ve Tunus'ta da vardı bu biraz daha özgür düşünme şekli. Yani bu sivil hükümetten bahsediyor. Yani bir modern Batı devleti gibi. Yani bu üç şey diyor. Şimdi ortaya çıkmakta Orta Doğu'da. Yani özellikle Arap Baharı'ndan sonra. Ses gitti.
So here looking at the Lebanese model here which can be
şimdi Lübnan modeline bakarsak orada bu Lübnan modelini anlamadan önce özellikle Batı'daki insanlar bu model konusunda biraz şaşkınlar yani. Şunu unutmamalıyız ki Orta Doğu'da biz yani orada üç din yani Orta Doğu üç dine mensup insanlar var yani. Orta Doğu'da yani din demek herkesin hayatında çok önemli şeyler demek.
Model that looking through Western glasses. We should.
Yani bunları yani Orta Doğu yani Batı'nın gözlükleriyle bakmamamız lazım.
In another sphere, physically or mathematical, which is the Middle East model, the Oriental model. So we shouldn't forget that.
Şunu unutmamalıyız ki biz yani Orta Doğu'dayız.
There, second point, because we're in an Oriental setting.
Yani bulunduğumuz ortam öyle. Orada mesela Orta Doğu'da kabileler var. Yani sülaleler yani var. Onlar güçlü hani. Bir kelime kullandı. Bunun diyor anlamı diyor yani grup ruhu yani. Biz hepimiz bir gruba aidiz. Yani buna biz asabiye diyoruz Arapçada hani.
It's very important to keep in mind as we study the political structure we need to keep that
biz politiksel yapıyı orada hani incelerken hani hangi yapı, hangi tür yapı türü olursa olsun fark etmez yani Lübnan modeli Lübnan'da 18 tane dini toplumlar var. Communities with Orthodox, yani farklı İslam ve Hristiyan, yani İslamik ve Hristiyan toplumları var orada.
Where we start with the constatation that we have really a society with 18 official communities.
Yani bizim ülkemizde yani politikada düşüncemiz biraz farklı yani biz mesela birisi seçildiği zaman hani 18 tane farklı gruba hani hizmet ettiğini hatırlaması gerekiyor yani 18 farklı toplum sanki ülke içinde.
These communities participating in on the public sphere they
yani bu
exist,
bu farklı gruplardan gelen insanlar without, yani ülkenin ülkedeki değişik yani sektörlerde kendileri
aspect of life we start from the point that they should also participate in those aspects of life, political, social.
Yani biz o insanların her türlü şekilde faaliyet olmasını istiyoruz yani sadece politik yönden değil kültürel yönden sadece yiyip içmek değil hani
and so starting with that point how is the Lebanese model
yani bu Lübnan modeli nasıl ortaya çıktı yani bu politik güç paylaşıldı yani Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından.
Chamber, president of the chamber is always Muslim, and then
each
community is represented through the parliament according to
yani,
the German quota. And so within the administration, all communities.
Yani parlamentoda onların that, belli koltuk sayısı varmış mesela her grup için.
Has its own schools, universities, TVs, radios, its own sport clubs, associations, and charitable.
Yani bu bu değişik toplumların sahip olduğu şeylerden bahsediyor. Mesela onların kendilerine ait okulları, kulüpleri, kültürel merkezleri, her türlü şeyleri var.
From our point of view to kind of tie to the symposium theme.
Yani bu sempozyum konusuna göre hani konusundan çıkmamam gerekiyor. Bu modeli
aspects of life medical university each university has its own hospitals also you need to note that this allow
yani Lübnan'daki
human rights and community rights
her tıp fakültesinin kendi hastaneleri var dedi.
This model shows an example of where human rights are respected in a pluralist society and heterogeneous just
yani bu
one once again a model in which a model of a pluralist society
yani çoğul grupların yaşadığı bu toplumlar için yani bu Lübnan modeli çok uygun diyor.
The Islamic movements here including Al-Qaeda and organizations such as and secondly by Hezbollah type parties who whose allegiance to political from a political point of view is not a Lebanese allegiance it's as written in the
yani bu Hizbullah gibi gruplar da var ama onlar bizi temsil etmiyor
in Iran and they are the one though he is the one who decides whether the members of Hezbollah should participate into a particular trend or attack or
İran'daki bazı liderler karar veriyormuş, yani Hizbullah nerede, nasıl şekilde hani saldırı yapacak falan, ondan bahsediyor. Bu tür iki akım yani bizi ve Batı değerlerini diyor tehdit ediyor diyor. Çok teşekkür ederim.
Şimdi bir müzakere açmak istiyorum paneli. Lütfen mikrofonu bekleyin. Mikrofonla konuşursanız böylelikle tercümanlar da duyabilir sizi. Teşekkür ederim. Sorular varsa. Abdullah Bey'e soru sormak istiyorum.
It ends as may be defined by or according to law. In my experience,
bana tecrübelerime göre devlet dini sınırladığına ya da kurallar koyuyor dinle ilgili. Sizin ülkenizde yani öyle bir şey var mı? Eğer Hristiyansanız ya da Yahudisiniz, ibadet etme yeriniz varsa devlet size bu hakkı veriyor ki ibadet edebilirsiniz diye. Ondan sonra devlet ibadet yeri için kayıt ettirebiliyorsunuz. İbadet yerlerinizi kurabiliyorsunuz. Sadece bazı kurallara bağlı yani, ama çoğu zaman ibadet etme konusunda problem yok. Ben Amerika'dan geliyorum. Devinim. Lübnan'daki Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilişkiden bahsettiniz. Parlamentoda ve onların kendi partileri var.
Of Russia. Do Mr. Tuma, do you really think that it is possible to apply the Levin model, for example, to Syria, Israel, Turkey?
Ya aynı bu dediğiniz modeli aynı bazı diğer ülkelere yansınabilir mi?
Okay, so I heard in English. Okay, that's I can manage it. I think in countries.
Bence Suriye gibi ülkeler.
Could be a solution.
Ya bir şekilde bir çözüm olabilir bahsettiğim model. Lübnan'da bildiğiniz gibi bir eskiden bir gelenek var. Ya, yeterli zamanım var bunu açıklamak için ama çok eskiden gelme bir gelenek var.
The whole system in Lebanon is built on communitarism.
Komünitarizm diye bir model üzerine kurulmuştur. Bu yeni bir şey değil, eskilerden gelme bir şey. Lübnan'da bir azınlık diye bir şey yok. Çünkü hepsi Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında bir balans, bir denge var. Ve Suriye'de de belki yapılabilir, aynı şekilde uygulanabilir. İsrail'de de belki olabilir.
I don't think that it could be implemented because if you want to implement this,
ya bilmiyorum. İsrail'de bence yapılamaz bu model, kurulamaz. Çünkü yani Yahudiler ve Filistinliler arasındaki olaylar arasından pluralistik herhangi bir ulusla bu model uygulanabilir. Senin soruna cevap vermek istiyorsam, yani Suriye'de belki bir çözüm olur. Çünkü biliyorum ki yani Suriye'deki Hristiyanlar, Suriye'deki Hristiyanlar hiçbir rolleri yok. Ya hiçbir rolleri yok. Yani. Belki de daha büyük rollere gelebilirler, pozisyonlara gelebilirler. Suriye'de olabilir ama şu anda değişik problemler var orada.
Lynn Nori from Iran.
İran'dan ben Linda.
Sir, you mentioned Muslim phobia.
Siz
I agree with many of the statements.
İslamik fobiden bahsettiniz. Çoğu şeyden size katılıyorum.
What can the government do of countries who are primarily Muslim to
Müslüman olan çoğu ülkeler nasıl yani nasıl değiştirebilirler? Ya Müslüman olmayan ülkeler düşüncelerini nasıl değiştirebilirler?
Sempozyumlara katılarak, gerek davetler vererek, gereksinle kendimizi tanıtarak ancak bu şekilde başarırız. Aksi takdirde kendi kurallarına göre toplantılar alıp, kararlar verildiği zaman eğer bu toplantılara katılıp kendimizi ifade edemediğimiz takdirde böyle şeylerle sürekli karşılaşırız. Ancak bu gibi toplantılara nerede olursa olsun katılıp kendimizin öyle bir İslam'da iyilik ve hoşgörünün olduğunu hep bütün bu fobisi olan insanlarımıza anlatmamız gerekir. Aksi takdirde bu fobi devam eder ve karşımıza çok büyük tehlikeler çıkar.
I'm going to answer in French so that
Fransızca'da bahsetmek istiyorum. İki tane şey var.
First, it's not about about countries where Christians and Muslims live.
Bazı ülkeler var yani Müslümanlarla Hristiyanların beraber yaşadığı ülkeler var. Ya amaç yani sadece lafta yani tolere etmek değil ve onlara aslında roller vermek. Ya gidip bazı ülkeler var ki yani gidip kiliseler inşa edilemiyor. Mesela Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Olay aslında şu ki farklılıkları tanımak. Ya hiçbir şart ya da sınırlamalar olmadan Müslüman ülkeler şöyle yapabilir ki açıkça karşıdaki organizasyonlara ya bir kültürsel bir değişimi olabilir.
Break that idea and break from that idea because people amalgamate
ya insanlar beraber yaşıyorlar, bazıları kafaları karışıyor yani Al-Kaide eşittir Müslümanlık gibi. Aslında bu doğru değildir ya, milletin yanlış anlamasından kaynaklanan şeyler. Al-Kaide Müslümanlık alakası bile yok. Biz şöyle bir organizasyonlar vardı. Yani tamamen bazı böyle şeyleri reddettiler.
Yani
böyle fırsatlar her zaman ortaya çıkabilir.
Ladies and gentlemen, thank you. Join me in thanking our panelists, if you would, please.
Teşekkür ediyorum katılımınız için ve ilginiz için. Yarın görüşmek üzere.